Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Mehmet Zamanoğlu. Mehmet hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkürler hocam.
Mehmet hocam, branşımız anesteziyoloji ve reanimasyon.
Evet hocam.
Özellikle tam söyledim. Anestezi doktoru, narkoz doktoru, uyutan doktoru, uyandıran doktoru demedim. Bunlardan bahsetmek istiyoruz başlangıçta. Ama öncelikle kısaca kendinizi tanıtırsanız memnun oluruz.
Çok teşekkürler hocam. Ben Mehmet Zamanoğlu, anestezi ve reanimasyon doktoruyum. 1981 Konya doğumluyum. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi eğitimimi aldım. Şimdi İstanbul'da özel bir hastanede devam ediyorum görevime.
Allah kolaylık versin diyoruz hocam.
Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim.
Şimdi Mehmet hocam, başlamadan hani anesteziyoloji ve reanimasyon bilim dalına girmeden, anestezi nedir? Hani an eki bir şeyin yokluğunu ifade ediyor. Anestezi hissizlik mi oluyor?
Evet hocam. Tezi Latince kökenli kelimeler bunlar. Ağrının yok olması manasına geliyor. Günümüzde hem anestezi biz genel manasıyla ameliyathanede uyutma, narkoz olarak algılıyoruz. Ama bu şeyde ayrıca ağrı, narkoz ve yoğun bakım kısımları olarak üç uzmanlığın birleşmesi gibi oluyor. O şekilde mesleğimizi icra ediyoruz.
Biz şimdilik anestezi kısmından başlayalım. Anestezi her çeşit ağrının giderilmesi mi, yoksa aslında uyutulmasını kastediyor mu anestezi?
Evet hocam, uyutulmasını kastediyor şu an için genel manasıyla.
Peki bunun çeşitleri var bildiğimiz kadarıyla. Genel anestezi, lokal anestezi, bölgesel anestezi, bunları nasıl ayırıyorsunuz?
Hocam bunlar ameliyatın tipi, hastanın yaşı, gerekli yapılacak müdahale, hastanın istekleri de göz önüne alınarak en iyi, konforlu, en az komplikasyonlu yöntemi seçmeye çalışıyoruz. Burada seçimimizde ilk sıradaki şey yapılacak cerrahinin büyüklüğü, küçüklüğü.
Mesela kalp ameliyatı oluyorsak muhakkak genel anestezi,
evet,
tabii ki, ama neler var başka? Genel anesteziyle neler yapılır?
Genel anesteziyle her tür ameliyatı yapabiliriz. Buradaki şeyimiz daha çok narkoz vereceğimiz için daha büyük işlemlerde genel anesteziyi tercih ediyoruz.
Nasıldır genel anestezide? Hasta tamamen uyur mu? Yani bir geçici ölüm hali midir bu durum?
Evet, tarif ettiğiniz gibi geçici bir ölüm hali. Burada normal uykudan farklı olarak bizim ameliyatın tipine göre nefesini de durdurarak, aynı zamanda tansiyon kontrolüyle belli bir seviyeyi düşürmemiz gerekiyorsa hipotansiyon dediğimiz tansiyon düşüklüğünü sağlayarak ameliyatı gerçekleştiriyoruz.
Peki hastanın kalp atımı sizin kontrolünüze mi geçmiş oluyor? Yoksa kendi ritminde devam ediyor mu?
Kendi ritminde de devam edebiliyor. Kalp ameliyatı dediğimiz ameliyatlarda pompa dediğimiz aletle vücuttan kalbin ve akciğerlerin işlevini makine ele alıyor. Yani biz ele alıyoruz. Bu şekilde cerrah daha kolay bir şekilde kalbi işlemini gerçekleştirebiliyor.
Çok merak ettiğim bir husus var. Şimdi biz kalbimiz doğduk. Tabii kalbimiz vardı, iyi çalışıyordu. Ölene kadar da çalışıyor. Durunca çalışmıyor. Ölüyoruz zaten. Peki bu adamın 8 saat kalbi durduğu zaman duygu durumu değişiyor mudur? Fihisleri değişiyor mudur? Var mı böyle bir şey?
Var hocam. Yani burada şöyle bir şey oluyor. Yani tam açıklanabilmiş şeyler değil ama ne diyeyim, aynı şekilde yani kan verdikten sonra bile kişiliğinin değiştiği, etkilendiği hususunda çalışmalar var.
Özellikle kalp 8 saat çalışmazsa adamın ruh durumu değişiyor diyorsunuz yani.
Tabii ki hocam, ama hani şu şekilde değişir diyemiyoruz da yani.
Peki. Maalesef. Genel anestezinin nasıl yapıldığı, nasıl uyandırıldığı, nasıl uyutulduğuna daha sonra gireceğiz ama biz kısımlardan devam edelim. Lokal anestezi nedir?
Lokal anestezi özellikle küçük cerrahi işlemlerde sadece cerrahi bölgenin uyuşturulması, nasıl diyeyim, diş çekimi veya bir yerimizde ben var, onun alınması gibi ufak işlemlerde veya cerrahat var küçük bir yerde, onun alınmasında sadece oraya uygulanan lokal anestezi ilaç.
Yani ameliyat yapılacak bölgenin sağına soluna iki iğne batırılarak yapılan iş.
Aynen öyle hocam, çok basitleştirdim.
Peki süre ilaç
tabii
mı belirliyor, doktor mu belirliyor?
İlaç belirliyor tabii ki ama buradaki şey zaten hastanın da konforu olarak çok kısa sürecek işlemlerde uygulanabiliyor. Hani yaptığımız ilaç 2 saat etki ediyor ama yani ne kadar hasta durabilir o pozisyonda, ondan dolayı daha kısa işlemlerde tercih ediyoruz.
Bir de bölgesel anestezi var.
Bölgesel dediğimiz burada mesela kol ameliyatıysa sadece kolu, bacak ameliyatıysa sadece bacağı, lokal bölgesel uyuşturarak yapabiliyoruz. Veya halk arasında bilinen spinal diyeceğim ama ne diyeyim, belden uyuşturma dediğimiz uyuşturmayla da sadece belden ufak bir iğneyle bacakların tamamen hissizleştirilmesiyle de ameliyat yapılabiliyor.
Peki bu uyutmadan sezaryenler nedir? Bu gruba mı giriyor?
Aynen buraya giriyor hocam. Belden ufak bir işlemle spinal veya epidural şeklinde, bunlar teknik ayrımlarla iki çeşit yöntemle belden aşağısını uyuşturarak yapılan ameliyatlar.
Yani iğneyi soktuğunuz mesafe mi belirleyici oluyor?
Evet
burada?
Hocam, aynen. Yaptığımız ilaç dozu ve yapılan bölge, subdural aralığa yapıyoruz veya işte direkt bosun içine yaparak şeyimiz değişebiliyor.
Hasta o sırada sezaryen ameliyat oluyor, karnı açılıyor, bebek alınıyor. Biz görüyoruz da bunu sürekli ama
aynen.
Hastalarımız çok tahayyül edemiyor muhtemelen. Konuşuyor, gülüyor, hiçbir sıkıntı yok ama o sırada belden aşağısı yok.
Aynen öyle. Hastaya o ilacı yaptıktan sonra hasta bir anda felç oldum deyip ağlayan hastalarımız da oluyor. Tabii ki bu geçici bir durum. O şekilde hiçbir şekilde hissedememesi oluyor.
Peki şimdi bir sebepten dolayı bir kere cerrahilik bir iş var ortada kesin.
Tabii ki.
Cerrahinin müdahale edeceği bir hastalığımız var. Basit bir ben, sünnet olmak gibi sevimli güzel bir hadise, sezaryen gibi gene hayırlı hoş bir durum. Ama bir kanser ameliyatı, kalp ameliyatı da var işin
aynen
ucunda.
Öyle.
Cerrah gördü dedi ki bizdeki uygulama şu. Şu ameliyatı olmanız gerekir. Öncelikle gidin anestezi doktoruyla görüşün. Görüşeceğim de ne görüşeceğim? Anestezi doktoru benden ne isteyecek? Ben ondan ne isteyeceğim?
Şimdi burada bize geldiği zaman hasta sadece cerrah belli bir bölge veya belli bir ameliyatı iyileştirmek maksadıyla gönderiyor. Ameliyat yapmak istediğini söylüyor. Ama biz burada hastayı baştan aşağı incelememiz gerekiyor. Burada en basitinden bir genel anestezi vereceksek ağız yapısından başlayarak vücudunun bu anesteziyi halk arası tabiriyle kaldırıp kaldıramayacağını inceleyerek başlıyoruz. Burada en basit testlerden fizik muayeneden başlayarak kan testleri, gerekirse ultrason, gerekirse eko, bunlara kadar ilerleyen bir sistematik inceleme
şimdi
var.
Şimdi en basitini ben de anlayabiliyorum. Şimdi hastanın diyelim bir nefes borusu, bir tüp takılarak akciğer kontrolü doktora geçecek.
Evet.
Ağız, boğaz, diş, geniz muayeneleri çok olması gerekiyor.
Aynen öyle.
Bizim çocuk doktoru olarak çok başımıza gelir. En basit bir grip, nezle, sinüzit halinde hastanın bir geniz akıntısı vardır. Anestezi doktoru bunu uyutmak istemez. Niye?
Buradaki amacımız şu, bir hastalık durumu var, vücut bir alarma olmuş bir durum var. Özellikle çocuklarda şundan çekiniyoruz, erişkine göre soluk boruları çapı olarak çok çok daha küçük.
Tabii.
Ufak bir sekresyonla daha büyük komplikasyonlara neden olabiliyor. Bundan dolayı istemiyoruz.
Yani bu salgılarla mikrobu akciğerlere indiririz endişesi mi? Yoksa
evet,
akciğer
evet.
Birden sönebilir mi? Öyle var mı?
İkisi
böyle
de
şey?
Var. Hem enfeksiyon durumundan dolayı o tüple beraber ağızdaki bir enfeksiyonu akciğere indirmemiz artı sekresyonla ufak bir sekresyonla oraları tıkayabileceğimiz artı ateş durumu veya o alarm durumundan dolayı da vücudun zarar görebilmesi.
Antibiyotik falan kullanıyorsa zaten kalıyor direkt ameliyat.
Tabii ki.
Peki biraz daha büyük hastalarımız için soralım. En çok insanlar yaş ilerledikçe daha çok ameliyat oluyorlar. Yaş ilerledikçe kan sulandırıcı hap daha çok kullanıyorlar
evet.
Mesela. Bir de bunu sorguluyoruz herhalde ameliyat öncesinde.
Aynen öyle. En şeyimiz özellikle şu an daha yaygınlaştı. Aspirin kullanımı.
40 ve 50'li yaşlarda başlıyorlar.
Özellikle şu an evet düzenli olarak kullanmamız söyleniyor.
Kesiyor muyuz bu ilaçları ameliyattan önce?
Şimdi hocam buradaki ayrımımız şudur. Hasta eğer acilse kesemeyecek durumdaysak zaten o zaman yapacak bir şeyimiz yok. Ama elimizde birazcık süremiz varsa o zaman kesmeyi tercih ediyoruz.
Ve tetkikler alıyoruz ilacın etkinliği
evet.
Ne durumda diye.
Özellikle aspirin için 7 gün minimum süremiz. Evet.
Onun dışında düzenli kullanılan ilaçlar, tansiyon ilaçları, kalp ilaçları mesela hı hı. Bunları devam ediyor mu hastamız?
Evet evet ediyoruz hocam.
Son dakikaya kadar.
Aynen özellikle tansiyon ilaçlarımız mesela biz özellikle hastaların aç gelmesini istiyoruz. Ama tansiyon ilacı oluyor. Vücut o sistematik o düzende o ilacın kullanımına da alışmış oluyor. Bundan dolayı o tansiyon ilacını özellikle sabahleyin aç gel dediğimiz anda bile çok az bir suyla içmesini söylüyoruz tansiyonu.
Mutlaka içecek. Şeker hastalığında durum değişiyor herhalde.
Şeker hastalığında değişiyor tabii ki.
İnsülin mi devam ediyor
evet,
hasta?
Evet. Eğer oral ilaç kullanıyorsa onu kesiyoruz ağızdan kullandığı ilaçları. Orada biz şeker denetimi de bize geçmiş oluyor. Normal insülin kullanıyorsa onu da kesiyoruz. Biz kısa etkili bize çabuk cevap verebilecek ilaçlara dönüyoruz. Normal tedavisini kısa süreliğine iptal etmiş oluyoruz.
Aslında anestezinin işi bu manada çok kolay. Her şey elinin altında kontrolde kendisinde.
Evet.
Hasta yediydi yemediydi bir derdi yok.
Hastayı tamamen bize bırakıyor
kontrol
kendini.
Kontrol altına alıyor.
Sizin gibi olmuyor tabii
evet.
Tedavisi daha.
Bizim endişe ettiğimiz bir başka husus şu olur. Epilepsi nedeniyle tedavi gören bir hastamız var. Havale ilacı kullanıyor. Yeri geliyor hasta iki gün kusmaları yüzünden ilacını alamayıp tekrar nöbet geçirip bir yıllık iki yıllık emeği heba edebiliyor.
Evet.
Şimdi anestezi kısmı kolay. Anestezi alınca zaten nöbet geçirmeyecek
aynen,
ama
bizim ilaçlar
ilacı
zaten
kestiğimiz
kesiyor.
Zaman ne olacak? O aradaki periyodu siz kapatabiliyor musunuz?
Şöyle yapabiliyoruz. Biz ek ilaçlarla daha yüksek tedavi dozlarıyla orayı o aradaki aralığı almadığı aralığı kapatmayı sağlıyoruz. Yani bizim ilaçlarımız zaten epilepsiyi durdurucu ilaçlar ekstra olarak beyni yüksek dozla uyuşturduğumuz için Bundan dolayı eğer hasta, burada tabii ki multidisipliner, çocuk doktoruysa çocuk doktoru, nörologsa nörologla koopere olarak o şekilde tedaviyi düzenliyoruz.
Peki. Şimdi bir de merak ettiğim bir husus var Mehmet Hocam. Hani bu anestezi korkusu var. Buna ikinci kısımda daha çok girmeyi planlamıştık ama hastalarımız, az önce siz de dediniz, biraz da hastanın seçimine bırakırız diye.
Evet.
Bazı hastalar aşırı evhamlı oluyor. Aman siz beni uyutun, hiçbir şey görmeyin. Aynen. Kesinlikle anlayışla karşılıyoruz. Gerçekten bir insanın karnının kesildiğini görmesi hoş bir durum değil. Ama bazıları da aman genel anestezi olmasın, lokalle olmaz mı bu diyor. Yani evet, ikisinin de artıları eksileri var ama bu iş ne kadar hastanın kararına bırakılmalıdır? Sizi ilgilendiren kısmı ne kadar?
Şöyle, sonuçta zaten hastayı ilgilendiriyor tabii ki ama sonuçta ekstra olarak da bizi ilgilendiriyor. Cerrahın rahat çalışması özellikle önemli bizim için. Bizim konforumuz önemli. Burada şöyle bir şey var. Hasta eğer çok evhamlıysa, eğer onu hiç kaldıramayacaksa, burada tabii ki ameliyatı görme tabii ki söz konusu değil ama o ortamı koklamak bile istemiyor hastalar. Daha yatakta uyutun beni
diyenler
var. Süreci ta oradan görmek istemiyor.
Benim özellikle sormak istediğim nokta şuydu. Ben çocuk doktoru olarak çok muhatap olduğum bir soru. Hocam bizim çocuk sünnet olacak. Anestezi lokal mi olsun, genel mi olsun? Şimdi çok büyük sıkıntıyı şöyle yaşıyoruz. Çocuk cerrahı ve ürolog arkadaşlarla konuşuyoruz. Genel yaklaşımları ilk 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay içinde lokal anesteziyle yapalım diyorlar.
Evet.
Daha sonra lokalle yapmayalım, genel anesteziyle sünnet edelim diyorlar. Kendilerine göre çok haklı bir gerekçesi var. Çocuk 2 yaşında, biraz da huysuz bir arkadaşsa ameliyat sırasında tepinip duruyor. Anne baba tutacak, personel tutacak, herkes kanter içinde. Cerrah az önce dediğiniz ya, rahat çalıştırmak, rahatı bırakın çalışamıyor bile.
Hiçbir şekilde.
Yapılan işlem birinci kalite olmuyor. Çocuğun psikolojisi etkileniyor. Gece rüyasında birileri gelip işte hani tırnak içinde affedersiniz pipimi koparıyor diye ağlayarak uyanıyor çocuk. Ne oldu? Genel anestezinin risklerinden korktuk. Lokal verdik, aylarca süründük. Ne yapalım seçim?
Burada
sizin
tabii
bir
ki
katkınız var mı bu olaya?
Tabii ki var. Primer olarak zaten hasta yakınıyla biz muhatap oluyoruz. Bu şekilde hastaya telkinde bulunuyoruz. Yani tecrübelerimizden ve şeylerden bahsediyoruz. Yani hastanın durumu da önemli. Yani bu anestezi, ekstra bir hastalığı olmayan bir hasta, genç, çocuk, hiçbir şekilde anestezinin riski minimumda oluyor o hastalara. Onlara özellikle tabii ki telkinde bulunuyoruz. Ama burada tabii ki kendi o işlemi göreceği için burada seçimi biz ağırlıklı olarak hastayı bırakmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onun izin vermesi gerekiyor vücuduna bir müdahale yapacağımız için. Ama ikisini de anlatıyoruz ve bu şekilde oluyor maalesef.
Belli bir standart yok yani.
Yok maalesef yani. Çünkü hasta girdiği için içeriye.
Belli bir yaşın üzeri evet mecburen genel oluyor. Belli bir yaşın altı lokal rahatlıkla yapılıyor ama
çok sıkıntılı oluyor. Yani o hele çocuklarla o sizi anlayamıyor. Çocuk ne olduğunu anlayamıyor.
Zor. Zor iş gerçekten. Peki şimdi Mehmet Hocam, hastamız geldi. Bir şekilde bir ameliyat kararı verildi. Elinde bir notla anestezi uzmanına müracaat etti. Rutin muayenesi yapıldı. Belli bir takım tetkikler. İşte bulaşıcı bir hastalığı var mıdır yok mudur diye. Kanamaya ait bir öyküsü var mıdır yok mudur diye bakıldı. Anesteziyi etkileyecek ilaç kullanımı ve muayenesi sorgulandı. Anesteziye karar verildi.
Evet.
Şimdi dedik ki hastamıza yarın saat 9'da hazır olun burada. İşte 9'da hemşire hanım aldı. Size hastayı devretti.
Evet.
Aldınız, ne yaparsınız hastayı bundan sonra?
Burada ilk yapacağımız şey hastanın aç olup olmadığını sorgulamak.
Ne kadarlık bir açlık gerekir?
Burada hastanın yaşı, durumu yapılacak ameliyata göre değişiyor. Eğer erişkin bir hastaysa minimum 6-8 saat bir açlık, mutlak bir açlık istiyoruz. Su içinse berrak, pütürsüz bir sıvı içinse 2 saatlik alımın olmamasını istiyoruz. Eğer küçük bebeklerse, mesela emziren bir bebekse onun için 3 saat. Çünkü bebek çok metabolizması da etkileneceği için minimumda tutmak istiyoruz. 3 saat olarak. Aynı şekilde onun da su en az 2-3 saat beklemek istiyoruz eğer su içiyorsa.
Neden hocam? Aç girsek ne olacak? Tok girsek ne olacak?
Buradaki en önemli şey yine aynı şekilde mide asidinin bizi etkilemesini önlemek. Yani mide asidi akciğerlere kaçması, soluk borusunun tıkanabileceğinden korktuğumuz için.
Ha, mide dolu girerse kontrol hastadan çıktı. Çok
evet.
Basit bir şekilde mide içeri ağza kadar gelip
bütün kasları da gevşediği için.
Aynen. Zatürre mi olur? Solunum mu durur? Ne olur?
Burada en korktuğumuz şey aspirasyon pneumosi dediğimiz. Yani o partiküllerin akciğerde dağılarak akciğerde yaygın bir reaksiyona yol açması. En korktuğumuz reaksiyon bu. O yiyecek artıkların akciğerden çıkması.
Peki çok acil bir şey olsa, trafik kazası. Bir saat önce yemek yemiş, trafik kazası geçirmiş gelmiş. Onları yapıyoruz ama değil
tabii
mi?
Tabii ki hocam. Burada en önemli şey kar zarar oranı. Yani yani hastanın hayatından daha değerli değil akciğerleri. Öncelikle can olduğu için o riski anlatıyoruz ve bu şekilde alıyoruz.
Kabullenerek giriyoruz diyorsunuz.
Tabii ki.
Peki hastaya sorduk, açmış. Buyurun yatın masaya dedik.
Dedik.
Sonra?
Daha sonra burada yapacağımız işlem, ilk yaptığımız işlem tansiyon ve satürasyon probu dediğimiz kandaki oksijen oranını gösteren aleti bağlıyoruz. EKG probları dediğimiz kalbin ritmini ve tansiyon durumunu ölçerek ameliyata hazır olduğunu düşündüğümüz zaman.
Hasta bu arada uyanık değil mi?
Uyanık ve peki, konuşuyoruz. Sonra? Çünkü burada en önemli şeyimiz hastanın normal olarak
vücut sistemlerin doğru çalıştığını görmek.
Evet.
Yani oksijen yeterli, tansiyon yeterli, kan düzeyi yeterli. Hı hı.
Bunu sonra anladıktan sonra damardan ilaç yaparak.
Önce bir serum bir şey takılıyor mu?
Serum evet hocam, tabii ki rutin olarak zaten takılı geliyor. Boş da olsa bir serum gidiyor. Buradaki amacımız damar yolunun çalışmasını korumak. Vücudun metabolizmasının sağlam çalışırlığını devam etmek. Yani emanetimizi en iyi şekilde korumak istiyoruz.
Peki damardan mı yapıyoruz, bazen gazla da yapılıyor?
Gazla
galiba
da yapılıyor. Özellikle çocuklarda şöyle, damardan çok daha konforlu. 20 saniye içinde çocuk veya hastamız uyuyabiliyor.
Hatta bir ara espri olsa saydırıyor mu?
Evet mesela? Saydırıyoruz.
Onda mı kalıyor? 20 dakika kaçta kalıyor?
Onu gören olmuyor genelde hocam yani.
Ondan sonra hasta bir uyandığını biliyor ara.
Evet evet. Sayıyor ama bilinç altında sayıyor onu. Gerçekte sayamıyor.
Peki.
Hatırlamıyor.
Ya da maskeyi taktık, hava almaya başlıyor. Onlar kaç? Onlar 30'a mı kadar mı sayıyor?
Aynen hocam. Orada filmlerde genelde sayınca 3 saniyede falan bayılıyorlar ama gerçek hayatta maalesef öyle değil. Daha uzun sürüyor o. Ve hani maske dayanması ağza, o da değişik bir psikoloji. Kötü bir psikolojiye sebep olabildiği için genelde şeyi alıyor. Ama çocuklarda, bebeklerde damar yolu açmak da çok büyük problem oluyor. Yani alıp kolunu bize uzatmadığı için öncelikle maskeyle
biraz sakinleştirip
rahatlatıcı gazlarla.
Sedasyon mu? Bu, onunla bir alakası var mı bu durumun?
Sedasyon oluyor tabii ki. Düşük doz gaz veya düşük doz damardan yapılarak sedasyon sağlayabiliyoruz.
Ondan sonra sistemi tamamen devraldınız. Hastayı iyice uyuttunuz.
Aynen
bilinç
öyle.
Gitti.
Bilinç gitti. Solunumu durdurduk.
Solunum durdu mu? Her ameliyatta durduruyor musunuz?
Evet, durduruyoruz hocam.
Genel sonra makine pompalamaya başlıyor. Hı-hı. Akciğer o sırada tamamen dinlenik vaziyette. Hiç çalışmıyor. Kalp çalışıyor mu?
Kalp çalışıyor hocam.
Akciğerde. Kalp ameliyatı değilse kalp çalışıyor.
Evet
yani.
Evet.
Peki bu sırada hastada arada bir böyle kollarda, bacaklarda kasılma tarzı hareketler olur mu?
Hayır hocam, burada biz şöyle yapıyoruz. Her zaman için monitörüze altında, yapay solunum cihazına da bağladığımız için hastanın o anki karbondioksit oranı,
Oksijen oranı
ve nasıl tepki verdiği, kalbinin buna nasıl tepki verdiği, anestezinin derinliğini anlıyoruz. Aynı zamanda mesela ortopedi ameliyatları gibi daha çok kas tonusunun sistematik olarak takip etmemiz gereken ameliyatlarda da tonusunu daha cerrahın ameliyatına uygun halde tutmaya çalışıyoruz.
Peki hastamız uyudu. Artık kalbi işte ekranda görüyoruz. Tansiyonları şu, kalp ritmi bu. Solunum zaten tamamen bizim kontrolümüzde. Hiçbir şey hissetmiyor artık.
Evet.
Bu işi doktor mu yapıyor, anestezi teknisyeni mi yapıyor?
Doktor yapıyor hocam. Her aşamasında sorumlu olan doktor. Ameliyat süresince de zaten doktor başında oluyor.
Oluyor mu peki?
Oluyor hocam.
Ben doğuda devlet hastanelerinde anestezi teknisyeni işinde bir şeyler yapıldığını biliyorum,
evet
da.
Evet hocam.
Yani bu uygulama var mı? Nasıldır uygulama? Yani doktor
hocam,
başından ayrılır mı?
Şöyle, bu tabii ki teknik imkansızlıklar sebebiyle özellikle yakın geçmişe kadar diyeyim hatta doktorsuz, anestezi doktoru olmadan sadece cerrahın sorumluluğunu alarak teknikerle ameliyatlar çok yakın tarihe kadar yapılıyordu. Ama şu an sayı olarak yeterli olduğu için o şeyler artık yavaş yavaş
aşıldı
kalkıyor.
Aşıldı bunlar diyorsunuz. Yani korkmamıza gerek yok. Bizi uyutup kaçmayacak doktor.
Kaçmıyor tabii.
Gerekirse uyuşturup uyandıracak.
Görevimiz bitmiyor, onu diyeyim yani.
Peki yeri gelmişken sorayım. Şimdi anestezi bir uyumak mıdır veya narkoz nedir diyeyim. Ya da.
Evet.
Narkozla anestezi aynı şey mi?
Aynı şey değil ama narkoz şu anki günlük kullanımda aynı olarak kullanıyoruz. Yani narkozcu olarak geçiyoruz isminiz.
Narkoz eskiden verilen ilacın adı mıymış?
Evet, eterle verilen ilacın orada uyutma şekline narkoz deniyormuş. Hmm. Ama biz daha artık şimdi mesela eter kalmadı. Onun mesela kontrolü daha zordu.
Tarihte var mıymış bu? Ne zamandan beri insanlar uyutuyor insanları?
Hocam yaklaşık 150 yıldır daha
şimdi
ilken.
2010 ne kadar 1800, geri? 1800'lerde falan. Hı-hı. Yani 1800'lerde hasta uyutuluyormuş. Hani ameliyat yapıp
evet.
İyi cesaretmiş onlarınki de.
Aynen hocam.
Uyanıyorlar
zaten
mıymış peki?
%50 gibi. Çok yüksek
yapmayın
bir oran.
Yapmayın ya.
Tabii ki hocam. Burada hatta bize komik geliyor ama kafasına vurup o şekilde bir sersemletip.
Ne ameliyatı yapıyorlarmış böyle kafasına vurup adamı?
Yani ne gerekiyorsa.
Apse boşaltılır gerçekten.
Aynen öyle.
O da enteresan yani.
Ufak bir sedasyon yapıp orada tokal anestezi diyoruz buna. Tabii peki, ki şu anlar tarihi şeyler.
Şeyi merak ediyorum. Mesela uyuttuk, tamam, doktor başımızda bekliyor, bir şey olsa uyandıracağız, ama düşünün ki ameliyat masasında yattınız, iğne yapıldı, uyudunuz, artık hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Cerrah ameliyata başladı, karnınızı ikiye ayırdı. Tam o sırada uyanır mısınız mesela?
Yok hocam, bunlar tabii ki anladım, her zaman korkulan şeyler.
Ama ya uyanırsan, düşünsenize hocam, uyanmışsınız, karnınız delik, her şey ortada. Yok değil mi böyle?
Yok yok hocam, artık böyle, yani daha doğrusu eskiden bu ilaç dozu ayarlanamıyormuş. Özellikle eter dediğimiz veya benzer şeyler kullandığı zaman, yani ya çok derinleşiyormuş ya çok yüzeysel kalıyormuş ve hani böyle şeyler yaşandığı.
Yeni anestezik ilaçlar etki süreleri ve etki güçleri çok iyi kontrol altına kaldığı evet. için. Hani böyle şeyler. İzni olduğu müddetçe istediği dakika uyutulup uyandırılabiliyor hastalık.
Aynen öyle.
Peki Mehmet hocam, şimdi ikinci kısım için daha çok sorumuz var. İlk kısımda dedik ki anesteziyoloji hastanın hissizleştirilmesi, hı hı. şuurunun bir müddet bloke edilmesi, bu fırsattan istifadeyle ağrı acı duyumu olmaksızın gerekli cerrahi operasyonun evet. yapılmasıdır. Bu işi yapan doktora anestezi uzmanı denir. Anestezi için acil ameliyatlarda hiçbir şey düşünülmeksizin direkt ameliyata girilirken, elektif dediğimiz planlı operasyonlarda mümkünse 8-12 saate varan açlıklar, hı hı. ki bu da en önemlisi akciğer enfeksiyonlarını zatürrelerden korumak için açlık yapılması şarttır. Ameliyat öncesi anestezi doktoru ayrıntılı muayene eder. Bulaşıcı hastalıklar, kanama zamanı vesaire gibi temel tetkikleri ister. Gerek olursa başka tetkikleri evet. ister. Sistemik ya da lokal bir hastalık varsa ameliyat yapılmaz, ertelenir. Daha sonra anestezi doktoru önce damar yoluyla vereceği bir ilaçla hastayı sakinleştirip daha sonra akciğerlerini devre dışı bırakır. Hı hı. Ondan sonra ameliyat başlar.
Ha, evet hocam.
Peki, ikinci kısım buradan devam edeceğiz inşallah.
Tamam,
hocam. Teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına tekrar hoş geldiniz diyelim. İlk bölümü dinleyemeyen misafirlerimiz için bu haftaki konuğumuz uzman doktor Mehmet Zamanoğlu. Kendisi anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı. İlk bölümde anestezi nedir, hasta nasıl uyutulur, mecazi manada değil gerçek manada bunları konuşmuştuk. Ameliyat hazırlıklarından bahsetmiştik. Şimdi ikinci kısımda Mehmet hocam, böyle belli bir konu dahiline gitmek değil de böyle halkımız, hastalarımız, dinleyenlerimiz ne merak eder diye merak ettik. Bir baktık neler merak edildiğini size sormaya başlayacağız. Şimdi tek tek.
Tamam hocam.
Anestezi uyuttuk da size teslim olduk, kabul. Size güvendik, ehliyetinize. Siz bizi belli bir süre uyutacaksınız. Bunun süresi nedir? Mesela lokal anestezi olsa gözümün önünde zaten anestezinin etkisi geçmese de kontrol bende.
Evet.
Ama genel anestezi, her şeyi size bıraktınız. Ne kadar uyutuyorsunuz hastayı?
Hocam burada en belirleyici faktör yapılan işlemin süresi. Ne kadarlık bir işlem yapılacak? Hasta için ne kadar fayda sağlayacak? O düzeyde, şöyle diyeyim amiyane tabirle, ne kadar istenirse o kadar uyutulabiliyor.
Ameliyatta cerrahın işi bittikten 15 dakika sonra mı uyandırılır hastanız?
Evet hocam, durumuna göre.
Peki benim merak ettiğim nokta şu. İlk baştan bir ilaç veriyorsunuz, bir atış yaptınız. Bunun etki süresiyle mi sınırlandırılıyor, yoksa ilaç hep gidiyor, sonra ben bir anda devreye girip bunu kesecek bir ilaç mı veriyorum?
İkisi de var hocam.
Uyandırma ameliyesi nasıl yani? Aktif mi, pasif mi?
Uyandırması şöyle, aktifiz tabii ki. İlk yaptığımız ilacın dozu zaten çok daha sınırlı. Daha sonra biz anestezik gazlar dediğimiz gazlarla devam ediyoruz veya damardan ilaçlarla devam ediyoruz. Burada uyanmaya döndüğümüz zaman ilaçları kesiyoruz. Daha sonra uyandırmaya yardımcı, kasları güçlendirici ilaçlarla.
Ha, ikisini bir arada yapıyoruz, kombine yani.
Evet.
Peki herkes anestezi alabilir mi? Yani falanca hasta, işte dedik ya ilk başta, o an ciddi enfeksiyon olan hasta o an anestezi alamaz.
Evet.
Hayati bir ameliyat yoksa. Bunun dışında anestezi alamayacak hastalar var mı? Kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği, bunlar ne olacak?
Şu an şöyle hocam, gelişen teknoloji ve güvenilir cihazlar sayesinde yani hemen hemen alamayacak hasta yok gibi. Ama tabii ki riskleri farklı. Normal hiçbir hastalığı olmayan hastanın riskiyle ek hastalığı olan hastanın riski farklı. Ama her hasta o anesteziyi alabilir ve güvenli bir şekilde uyanabiliyor.
Mesela işte dediğimiz gibi hasta kalp ameliyatı olacak ama ciddi kalp yetersizliği var.
Tabii ki.
Böyle bir ihtimal var mı?
Tabii ki hocam, kalp ameliyatı olacak veya böbrek gerekirse transplantasyon dediğimiz, yani artık böbreği iflas etmiş böyle hastalar bile o şekilde güvenli bir şekilde alınabiliyor. Burada şöyle bir şey olabiliyor. Gerekirse birkaç gün yoğun bakım desteğiyle, yani
ameliyattan sonra.
Evet. Devam ederek daha sıkı bir takiple metabolizmasını veya sistemlerini daha kontrollü şekilde hastayı belli bir seviyeye getirip ondan sonra taburcu veya devam eden tedavisine
karar
yönlendiriliyor.
Peki biz geldik, canımızı size teslim ettik anestezi doktoru olarak. Daha sonra sorumluluk sizde mi, cerrah mı geçiyor? Yani patron kim içeride?
Hocam şöyle bir şey var, içeride patron biz oluyoruz ama cerrah da esas işi yapan, yani iki farklı iş yapıyoruz ama kombine olarak iş yapılıyor. Patron yok esasında o yönüyle bakınca.
Peki şey ne? Yani bizim başımızda anestezi doktoru duruyor. Hı-hı. Bizim bütün yaşamsal faaliyetlerimizi, kalbimizi, akciğerimizi, beynimizi o takip ediyor.
Evet.
Cerrah yeri geldiğinde bir tek kemiğiyle ilgilenip çıkıyor mu?
Evet. Sadece o ameliyat olan yerine bakıyor. İcabında kalbinin attığını bile bakmıyor. Çünkü gerek yok. O sadece yaptığı işi
konusu da değil ayrıca. Peki böyle az önce demiştik ya, bölgesel ya da lokal anestezi, yani lokalde kolay işler de bölgesel anestezilerde hasta ameliyatı görüyor mu gerçekten, yoksa kapatıyor musunuz görüntüyü?
Görmüyor tabii ki hocam.
İsteyen yani... olursa?
İsteyen olursa yani şöyle, çok meraklı insanlar oluyor. Birkaç kere karşılaştım ameliyathane ışığıyla ameliyatını izlediğini söyleyen çok meraklı insanlar var, ama görmesini tabii ki istemiyoruz ve görmemesini sağlıyoruz her zaman.
Görmemesini. Peki, yani böyle bir konforumuz yok.
Çünkü işimizi elimizden almasın.
Peki, o da güzel. Ameliyata niçin aç gelmek lazım diye sormuş bir dinleyenimiz. Daha önce konuşmuştuk ama evet, kısaca bir özetlersek.
Buradaki esas amacımız hastanın tabii ki yine güvenliği ve o mide asidi dediğimiz asidik sıvının akciğere geçmesini engellemek. Bunun için aç gelmesi gerekiyor. Buradaki açlık da tamamen oruç gibi aç olmasını kastediyoruz.
Sıfır gıda alımı.
Sıfır gıda.
Yani.
Çünkü halkımız arasında açtan kasıt ufak bir yarım ekmek yiyip kendini aç hisseden oluyor.
Evet tabii, rölet bir şey bu. Kimse engel olamazsınız. Ona yemek mi diyorsun hocam sen, diyor hastamız tabii. Peki şimdi kapıdan girdik. Hemşire hanım teslim etti anestezi ekibine hastayı. Sanıyorum önce bir serum takılıyor.
Evet.
Herkese
hocam
takılıyor mu? Niye takılıyor?
Buradaki serumdaki maksadımız açılan damar yolundan... dolayı damar yolunun pıhtılaşması dediğimiz, yani tıkanmasını engellemek ilk maksadımız. Artı hastamız aç olduğu için ek bir takviye yaparak.
Ha, beslemiş de oluyoruz,
evet,
aynı zamanda.
Evet, beslemiş oluyoruz.
Ameliyat sırasında ve sonrasında devam ediyor herhalde,
evet,
bu serumlar.
Evet hocam, devam ediyoruz.
Peki benim çok alerjim var yumurtaya, süte, bilmem neye, toza, polene. Ameliyattaki anestezi maddelerine karşı da olur mu?
Olabiliyor hocam. Herhangi bir şeye vücudumuz alarm verebiliyor. Burada bunlar çoğu da öngörülemiyor maalesef. Anestezi maddesine, yaptığımız herhangi bir ilaca, masum dediğimiz ilaçlara bile alerji gelişebiliyor.
Ama hasta elimizin altında zaten.
Evet, olabileceği en güvenli yerde zaten, yani evet, Allah'ın izniyle.
Peki şimdi bir ilaç verdik, anestezi maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişti. Onu kabul ettim. Bunu kolaylıkla müdahale eder, halledersiniz de ameliyat kalacak mı peki?
Buradaki durum tabii ki hastanın ehemmiyet durumu, hayati risk faktörüne bağlı. Basit dediğimiz, çoğu alerjideki gibi basit bir alerji ise zaten ilk müdahaleyle dönebiliyor. Ama kalbini dahi etkileyebilecek çok büyük bir geniş alerji oluyorsa ilk önceliğimiz bu oluyor.
Çünkü
ameliyatı gerekirse
erteliyoruz.
Yarım saat, bir saat erteleyebiliyoruz.
Ha, o kadar, yarım saat, bir saat gene.
Durumuna göre davranıyoruz, öyle diyelim.
Peki hastanın akciğerlerini kontrol altına alıyoruz dedik. Bunun için bir tüp kullanıyoruz.
Evet, tüp
bu
kullanıyoruz.
Bu tüpten biraz bahsetsek nasıl bir şey?
Buradaki
bu
tüpümüz...
Eni boyu nedir, plastik midir, değildir?
Plastik oluyor genel olarak. Çok çeşitleri var hocam. Buradaki kastettiğimiz tüp hastanın güvenliğini sağlamak. Yani akciğerini savunmasız bırakıyoruz. Biz burada öksürük refleksimiz var. Akciğerin kendini koruma refleksleri var. Bunların tamamen hepsini bloke ediyoruz. Biz ağızdan... Küçük dilin arkasından yemek borusunun önüne düşüyor. Oradan tüp bir ekipmanımızla, larengoskop dediğimiz aletimizle beraber, ışık yardımcısıyla beraber tüpü yerleştiriyoruz. Bu tüp 30-35 santim boyunda ve kaflı dediğimiz, biz genişliğini ayarlayabileceğimiz bir şekilde
sağlam oturmak için.
Evet, sağlam oturtacağımız teknik bir alet. Buradan bu tüpü yerleştirerek akciğerlerin güvenli bir şekilde havalanmasını sağlıyoruz.
Peki bu sırada dişlerle ısırır mı hasta, koparır mı, ne olur?
Buradaki şeyimiz zaten, biz kas gevşetici yaptığımız için bütün kasları gevşiyor. Vücutta gevşemeyen herhalde demeyeyim tabii ki de, kalp kası gevşemiyor. Onun harici bütün kaslar bizim kontrolümüzde gevşiyor. Isırma gibi bir olayımız yok.
Burada... Yani dişlerimize zarar verir mi bu alet? Sert midir, böyle bir şey var mı?
Şöyle bir şey var hocam. O alet yerleştirilirken tabii ki maalesef istemeden de olsa zarar vermesi o meydana gelebiliyor. Veya şöyle bir şey olabiliyor. Dişlerde herhangi bir arıza durumu, çürük, sallanan diş veya herhangi bir...
Takma diş, protez.
Takma diş, protez. Bunlar tabii ki bizim işimizi zorlaştıran şeyler. Bunlar her zaman zaten ameliyattan önce sorularak çıkarılabiliyorsa kolaylıkla çıkartmak, çıkarılamıyorsa ona göre önlem alarak işlemimizi yapmaya çalışıyoruz.
Benim merak ettiğim bir husus daha var. Kişiden kişiye anestezi ilacının etkisi ve dozu değişir mi? Yani işte 3 miligram dormikum yaptığımda herkes uyur mu?
Yok hocam, değişiyor maalesef.
Neler etkili burada?
Burada en önemli sebep kişinin metabolizma hızı. Yani o ilacı yıkabilirliği veya etki eden düzeyi. Burada en önemli şeyler daha önceki ilaç kullanımları, madde kullanımları, kötü kullanılan maddelere bağlı olarak.
Uyuşturucu kullananlar mı?
Evet.
Onlara tabii daha az etki ediyor ilaçlar. Aynen, daha yüksek öyle. Dozunu vermek.
Aynen.
Gerek. Alkol de böyle mi? Aynen. Sigara da böyle mi?
Sigara da o kadar etkilemiyor hocam. Sigara bizi daha kötü yönden etkiliyor. Akciğer yönüyle etkiliyor.
Akciğer fonksiyonunu etkiliyor peki. Yani şöyle bir şey vardır. Hastamız ameliyat olur, gelir arkasından caminin çay ocağına oturur. Ya herkes bir ampul ilaçla uyurmuş. Beni 3 taneyle ancak uyuttular. Böyle bir şey var mı yani?
Var hocam, var. Böyle şeyler maalesef.
Memleketler fark eder mi? Mesela Karadenizler daha mı zor uyur? Orta Anadolu daha mı kolay uyur?
Yani genel olarak o kadar fark etmiyor.
Etmiyor diyorsunuz. Peki belli ilaçları kullanıyor olmak. Mesela epilepsi ilacı kullanan hastalar da durum böyle mi gene? Daha mı zor uyur onlar?
Onlar da evet hocam. Çünkü düzenli olarak belli bir ilaç kullanıyor. Kuvvetli ilaç kullanıyor onlar genel olarak. Ve karaciğerden yani bizim ilaçlarımızın atılım yollarıyla, benzer yollarla vücuttan itirah edildiği için onlar maalesef biraz daha geç uyumaları veya erken uyanmaları söz
ama konusu oluyor. Ama ameliyat ortasında uyanmıyor.
Tabii ki, tabii ki.
Peki. Şimdi merak ettiğim husus şu. Önce laringoskop denen çok sert bir metal, muhtemelen çelik gibi bir şeydir
evet.
O. Ağız açıldı, plastik kibar bir boru yerleştirildi. Bu aşamada diş zarar görebilir dedik. Hani onu eledik, o aletin yaptığı bir şeydi. Peki aynı zamanda çok kibar bir doku olan ses tellerimiz var.
Evet.
Boğazımız, genizimiz var. Ameliyat sonrası ses tellerine, boğaza zarar verme ihtimali var mı?
Zarar verme ihtimali çok az ama başımıza geliyor. Çok yaygın olanı ise boğaz ağrısı ve seslerde çok hafif bir kısıklık meydana gelmesi. Buranın süresi ses kısıklığı 2-3 saatle sınırlı olabiliyor genel olarak.
Güzel, sıkıntı yok.
Ama boğaz ağrısı maalesef çok yaygın bir şey. Başımıza gelen.
Olursa oluyor yani, yapacak
oluyor,
bir şey yok.
Oluyor maalesef buna. Çünkü tam ses tellerinin arasından geçirerek akciğeri yerleştirdiğimiz için tam aynı bölgelerde çalışıyor.
Peki ameliyattan sonra bulantı, kusma, öğürtü, çok sık rastlanan şikayetler, bunlar neden olur?
Hocam bunların en önemli sebebi hastamız aç gelmesi. Tabii ki açlığı biz istiyoruz ama bunun tabii ki istenmeyen sonucu da mide, boş bir mideyle gerekirse uzayan bir süreç. O 15-16 saat aç kalmış bir insanla karşı karşıyayız ve midesi ne kadar biz ilaçlarla kontrol altına tutursak da bir asit ortamı oluşturuyor. Bu da istenmeyen bir durum ve safra birikiyor vücutta. Bunlar bulantıyı artıran sebepler. Ancak bunun için önlemlerimizi her zaman almaya çalışıyoruz. Gerekirse mide koruyucular veya bulantıyı önleyici ilaçlarla bunun sıklığını azaltmaya çalışıyoruz.
Ameliyat sonrası ne zaman yemek yiyebiliyor hasta?
Hastanın yemek yeme süreci yapılan ameliyatın cinsine bağlı olarak değişiyor. Ama yaklaşık 2-3 saat sonra hafif gıdalarla başlayacak şekilde yemek yemeye başlayabiliyor.
Peki ciddi bir mide bağırsak ameliyatı geçirmişsek mesela?
Maalesef o durumlarda yiyemiyor. Özellikle zaten onlarda cerrahi olarak da ameliyatın sağlığı için de yemek yememesini tercih ediyoruz.
Peki ameliyattan çıktık. Bir müddet çok güzel oluyor. Hiçbir sıkıntı duymuyorsunuz
evet,
ama.
Evet.
Daha sonra işte kesilen biçilen yerinde zonklayıcı ağrılar başlıyor. Burada ne yapacağız? Bir ya her ameliyattan sonra bu olmak zorunda mı? Dikişten mi ağrı çekiyoruz? Nedir sebebi?
Burada yapılan ameliyat zaten çok büyük bir travma. Yani o dokular ne kadar nazik de davranıyor olsak kesiliyor. Kesinti ve bu travmanın verdiği bir ağrı oluşuyor maalesef. Ama bu artık günümüz şartlarında veya ağrı kesicilerin de teknolojisi gelişti. Ve daha iyi kontrol altına alıyoruz. Gerekirse hasta kontrollü analjezi dediğimiz hastanın ağrı durumuna göre kendi dozunu belirleyeceği şekilde
pompalarla
hastayı daha konforlu bir şekilde o dönemi atlatmasını sağlamak.
Morfin falan verilebiliyor mu yani, böyle bir etkileri var mı onların?
Tabii ki şurada morfinde hastalar genelde işte morfine bağımlı olur muyumdan dolayı
olur
kullanmak
mu
istemiyor. Olmuyor hocam, şundan dolayı, ağrıdan dolayı, bir gereksinimden dolayı aldığı için morfin bağımlılığı
söz
görünmüyor
konusu
söz konusu.
Peki ameliyatlarda kan takılıyor mu?
Hocam kan şöyle, yine ameliyatın cinsine göre değişiyor. Genel olarak artık gelişen son makalelerle beraber kan takmamanın daha faydalı olabileceği, yani en son en erteliyoruz, öteliyoruz kan takma olayını.
Mesela kan ne kadar kaybeder bir hasta? Var mı böyle, ameliyatın cinsine göre tabii değişiyor
tabii ki
ama.
Tabii hocam yani. Ne kadar kan, yani 20-30 ünite taktığımızı.
20-30 ünite.
Tabii o kan devamlı değişiyor yani, kendi kanı olmaktan çıkacak
kadar. Çok fena bir durum bu.
Takılabiliyor. maalesef.
Peki şimdi bunlar hep basit, güzel, hani merak edilen yerleri aydınlatalım diye sorduğumuz sorular oldu ama şimdi biraz daha sevimsiz kısmı son tarafa bıraktık Mehmet Hocam. Anestezistlerin en sık muhatap oldukları konu ya uyurda uyanamazsam bir. İkincisi maalesef hekim olarak çok çektiğimiz bir sıkıntı. Falanca hastanede çocuk küçücük bir ameliyat için gitti ama narkoz kurbanı oldu. Kötü adam, gene anestezist. Maalesef burada biz hiçbir sıkıntı duymayız bundan. Eğer anestezist bir hata etmişse, Allah korusun, hasta maddi manevi bir zarar görmüşse bu araştırılsın. Sorumlusu kimse hesabını versin. Yani bu, insanız, hata yaparız. Eyvallah, hiçbir sıkıntı yok da. Maalesef memleketimizde bunlar bir bilirkişi heyetiyle, bir akademik kurulla, bir bilen insanlar heyetiyle araştırılmak yerine ertesi gün gazete manşetlerine çıkıyorsunuz.
Aynen öyle. Direkt hüküm veriliyor.
Direkt hüküm veriliyor. Sonuçta o çamur atılmış oluyor. Siz aklansanız da bir şey değişmiyor. Tabii burada gene mağdur olan hasta oluyor. Niye? Hiç kimse riskli hastayı uyutmak istemiyor. Riskli hasta kapı kapı dolaşarak çok uç yerlere gitmek durumunda kalıyor. Nedir? Yani niye uyurda uyanamaz?
Hocam, buradaki durum özellikle böyle durumlar, kontrolsüz ameliyat, yani acil almak zorunda kaldığımız veya hastanın riskleri ne kadar anlatılsa da belli bir riskle girdiğimiz ameliyatlarda genelde başımıza gelebilir.
Peki her şey mükemmel planlanmış, hasta çok sağlıklı, anestezi çok iyi hazırlanmış, basit bir safra kesesi taşı ameliyatı yapılacak. Bu hastanın Allah korusun kaybedilme ihtimali nedir? Böyle bir standart var mıdır? Her şey idealken bile.
İdealken bile, yani şu anki son yayınlarda 10.000'de veya 100.000'de bir olarak geçiyor. Yani çok çok düştü bu oranlar. Yani öncelerde daha da yüksekti bu anestezi veya cerrahiye bağlı ölümler, uyanamama olayları. Şu an için daha nispeten sevimli rakamlar diyeyim yani.
Peki ne oluyor da hasta kaybediliyor peki?
Hocam, burada çok faktörlü. Yani yaptığımız her işin anlattığımız gibi hoş tarafı var. Aynı zamanda yapılabilecek en ufak sıkıntıları da var. Bunların en ufak sıkıntısından dolayı hasta o riskin altına girebiliyor maalesef.
Kalp bir anda durabiliyor mu?
Kalp durabiliyor
aynı
şekilde.
Müdahale ediyorsun, düzelmiyor.
Düzelmiyor veya biz tüpü bağladık akciğere ve çok yapay solunumla soluttuğumuzu söylüyoruz. Ama hasta mesela sigara içiyor veya herhangi bir sıkıntımız var. Akciğer reaksiyon veriyor. Spazm dediğimiz, yani o akciğer yeterli havalanmayı sağlayamayabiliyor.
Aşırı kanamayla ilgili, pıhtılaşmayla ilgili problemler yaşıyor muyuz?
Aynı şekilde. Şimdi kan durmama olayı olabiliyor. Pıhtılaşma ilaçları içtiğimiz zaman bu... cerrahi ilgilendiren, yani daha çok kanayan bir hastayla karşılaşıyoruz. Aynı şekilde yani pıhtı dediğimiz olay herhangi bir yeri, damarı tıkaması zaten. Burada her an nereyi tıkadıysa oranın problemiyle uğraşmak zorunda kalıyoruz.
Peki çocuklarda özel bir risk var mı? Mesela işte basit bir bademcik ameliyatından sonra hastanın kaybedilmesi hep örnek verilir ya.
Burada bademcik ameliyatlarında özellikle karşılaştığımız problem, ağız içinde çalıştığımız için bizimle, yani biz de soluğu durdurduğumuz için aynı bölgeler oluyor. Yani ameliyat sonrası ufak bir sızma şeklinde kanama bile olsa çocuktaki o özel anatomik yapıdan dolayı, daha hassas yapısından dolayı aynı yerlerde çalıştığımız için o spazmı tetikleyebiliyor, o kanama veya akciğere kaçabiliyor. Bunlar bizim, özellikle bademcik ne kadar masumane ve küçük ameliyat olsa da ağız içinde ve akciğere yakın olması risk faktörü oluşturuyor maalesef.
Peki bize bir de okulda çok anlatılan bir konu vardı, malign hipertermi diye. Bu anestezik maddelerle olur. Hiç karşılaşıyor musunuz? Bu nedir?
Hocam, Allah karşılaştırmasın. Çok sıkıntılı bir durum. Burada yani dediğimiz, bahsettiğimiz gibi anestezik maddeye karşı olan reaksiyon olduğu için çok alarma olabileceğimiz bir durum. Bunun ilacı da maalesef çok etkin bir ilacımız yok. Elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz.
Destek tedavisi.
Destek tedavisi. Ve o solunan gazı uzaklaştırmak gerekiyor. Burada makinayı değiştirip, icabında devreyi değiştirip, temiz oksijenle hastayı temas ettirerek mümkün olan...
Sıklığı ne? Türkiye'de mesela bir rakam var mı?
Yani çok net rakamlar yok ama çok nadir görünen, maalesef ama çok komplikasyonlu bir iş.
Maalesef de piyango diyorsunuz. Önceden
maalesef
öngörülür bir şey değil.
Değil. Ailevi hikaye olabiliyor ama o da dediğim gibi yakın dönemde ortaya çıktığı için yeni kullandığımız gazlarla da meydana gelebiliyor.
Sevimsiz bir durum.
Maalesef.
Şimdi o zaman Mehmet Hocam, kısaca toparlarsak biz bize gelen sorulardan özetlediklerimizi. Hasta planlanmış ameliyatları aç karnına girer. Önceden tetkikleri yapılır. Anestezisi başlar. Anestezi doktoru solunumu ve işte vücudun tüm fonksiyonlarını kendisi kontrol altına alır. Gerekiyorsa kalp durdurulup onun yerine de bir pompa desteğiyle kan dolaşımı sağlanabilir. Anestezi doktoru bizi terk edip gitmez, başımıza durur öncelikle. Anestezinin ortasında uyanmak diye bir şey yok artık dediniz. O eskidendi. Anestezi süresine cerrah karar verir. Yapılacak ameliyatın belli bir müddet öncesi ve sonrasıyla birlikte tamamlanır. İcap ediyorsa her hasta anestezi alır riskleriyle birlikte. Ama mümkünse sağlıklı vaziyette bunu yapmak isteriz. Ameliyat süresince anestezi doktoru başımızda durup kalp, tansiyon, şeker durumu, oksijenasyon durumumuzu takip eder. Anestezi lokal ya da genel olarak uygulanabilir. Lokal anestezilerde hasta uyanıktır ama mümkün mertebe çalışma sahasını görmez. Ameliyatlara mutlaka aç karnına girilmek gerekir mümkün olduğu nispetle. Ameliyatlardan önce beslemek ve damar sıvısını takip etmek için hasta serum takılı vaziyette takip edilir. Olur da alerjik bir reaksiyon vesaire gelişirse buna ait her türlü imkan teçhizat ameliyathaneleri vardır. Ameliyat sırasında dişler, boğaz, geniz, ses telleri, ufak tefek hasarlar görebilir. Bunlar beklenen mekanik hasarlardır, düzelir. Daha önceden uyuşturucu madde kullanımı, alkol kullanımı gibi, epilepsi ilacı kullanımı gibi durumlarda özel anestezi dozları gerekebilir. Ancak sigara içmek ve normal insanlarda çok önemli bir değişiklik yoktur. Ameliyat sonralarında ağrı olabilir, bulantı, kusma olabilir. Bunlar ameliyatın doğal beklenen süreçleridir ve birkaç gün içinde en fazla geçecektir. Baş ağrıları vesaireleri olabilir. Bunlar da beklenen durumlardır. Evet. Her hastada ameliyata kan nakli yapılmaz. Gerek görürse anestezi doktoru buna karar verir. Bu kadar mı? Mehmet Hocam başka eklemek istediğin şey var mı?
Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz size. Kıymetli bilgileriniz için ama en çok dediğim gibi anestezi pek bilinen, ilgilenen bir bölüm değil. Yani kalp doktoru kalbe bakar, anestezi neye bakar bilmez halkımız.
Evet.
Ama her zaman maalesef mesleğin belki cilvesi bu. Kötü adam anestezisttir. Hastanın başına gelecek her kötü şeyde.
Aynen öyle. Perde yüzden arkasındayız.
Aynen öyle. Allah sabır versin diyoruz. Anestezisiz günler diliyoruz yakında hastalarımıza da. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Teşekkürler. Sağ olun.